Ayrım 12.
8. İçinde bulunduğu küçük gruba her zaman ve her koşulda egemen olurdu. Atatürk için etrafında egemen olmayla ilgili olarak anlatılan öykülerin önemli bir kısmı savaş anılarıyla, geri kalanları da sofrasına ilişkindir. Bütün anlatılanlara baktığımızda onun her koşulda en heyecanlı ve gergin savaş anlarından en gevşek, yumuşak sohbet anlarına kadar çevresine egemen olduğunu görüyoruz. Bunu kimi zaman baskın biçimindeki eylem, düşünce, öneri ve sorularıyla yapar, kimi zaman da müthiş bir hazırlık gerektiren konularda o hazırlığa sahip bir uzman niteliğiyle herkesi şaşırtırdı. Savaş anlarında çevre ile olan ilişkileri genellikle bir ast-üst hiyerarşisi içinde oluştuğundan, Osmanlı ordusundan istifa ettiği ve ulusal bağımsızlık eyleminin hukuksal lideri niteliğini kazandığı kısa bir dönem dışında, bu ilişkiler genellikle cesareti, uzak görüşlülüğü, kavrayış gücünü simgeler. Oysa Cumhurbaşkanı olmasına karşın sofrası çok daha esnek ilişki ve etkileşimlere tanık olur. Şimdi bu esneklik içindeki liderliği Reşit Galip ile olan ilişki ve etkileşiminde görelim. En yakın hizmetkarlarının ağzından aktarılan bu öykü Atatürk'ün liderliği hakkında çok önemli ipuçları vermektedir. Doktor Reşit Galip Atatürk'ün çok sevdiği ve nazını çektiği arkadaşlarından biriydi. Sevdiklerinin nazını çekmek zaten Atatürk'ün başlıca iyi huylarından biriydi. Reşit Galip'in zekasını, çalışkanlığını, enerjisini, doğru sözlülüğünü, devrimciliğini, yurtseverliğini, kendisine bağlılığını çok beğenirdi. İşte Atatürk ile Reşit Galip arasında geçen oldukça ilginç bir tartışma vardır ki birçokları tarafından yanlış bilinmektedir. Bir akşam sofrasına geçen bu tartışmayı Yakup Kadri Karaosmanoğlu Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir yazısında yazmış, sonunu da bilenler tamamlasını istemişti. Bilenlerden biri olarak üstadım bu makalesini tamamlamaya çalışacağım. Atatürk asla kin tutmazdı. Bir kimseye ne kadar kızarsa kızsın, bir zaman sonra onu affeder, olanları unuturdu. Bu yüzden çevresinden birçokları zaman zaman gözden düşer, sonra yeniden affedilir, eski yerlerini alırlardı. Atatürk'e karşı gelen ve meydan okuyan Doktor Reşit Galip de işte gözden düşüp sonra itibara kavuşanlardandı. Dolmabahçe Sarayı'nın harem kısmında hususi daire, akşam sofrasını yeni kurmuştum. Mevsimlerden yazdı. Konuklar birer ikişer geldiler. Ruşen Eşref günaydın, Recep Zühtü, Şükrü Kaya, Tevfik Rüştü Aras, Doktor Reşit Galip, Celal Sahir, Hasan Cemil Çambel ve bayanlar vardı. Yemek süresince herkes her konuda konuştu. Gece yarısına dek süren toplantının sonuna doğru halkın eğitilmesiyle ilgili konular tartışılmaya başlandı. Milli eğitim sorunları eleştirilirken Reşit Galip'in ayağa kalktığını gördüm ve doktorun pek tabii sayılmayan bir hali vardı. Coşkuyla konuşuyordu, içi içine sığmıyordu. O tarihte halk evlerinin denetimi CHP Parti Meclisi'nde bulunan Reşit Galip'in elindeydi. Reşit Galip söze o zamanın Milli Eğitim Bakanı Esat Hoca'dan yakınmayla başladı. Halk evlerinin temsil kollarında oynayacak piyeslerdeki kadın rolleri için kız lisesinden kendi istekleriyle seçilecek amatör ruhlu kadın öğretmenlere Esat Hoca'nın izin vermediğini söyledi. Tiyatronun eski Yunan'dan beri insanlık için bir sanat ve kültür kaynağı olduğunu, halk evleri temsil kollarının da bu amaçla kurulduğunu, kadının bu kültür hareketinin dışında bırakılamayacağını, böyle bir düşüncenin devrimlerin ruhuna aykırı düşeceğini belirttikten sonra sesini perde perde yükselterek yaşlı insanlara vekillik yaptırmamalı, memlekete fayda yerine zarar getiriyor diye sert bir dille konuşmaya başladı. Atatürk biraz şaşkınlık fakat büyük bir sabır ve durgunlukla dinlediği bu sözlerden sonra merak etmeyin hepsi düzelecek diye doktoru yatıştırmaya çalıştı. Atatürk'ün geceki sabrına şaşıyordum doğrusu. Eyüp peygamberde bile böyle sabır yoktur belki. Benim gibi herkeste de aynı şaşkınlık vardı. Atatürk doktoru bir kez daha sabır ve durgunluğa çağırdıktan sonra siz böyle konuşmakta devam ederseniz ben size muhatap olmamakta mazurum dedi. Fakat doktor öylesine doluydu ki giderek sesinin tonunu yükseltiyor, sözlerine gem vuramayarak daha tiz perdeden saldırılarını arttırıyordu. Kabahat hep sizde, hocadır diye cahilleri başımıza koydunuz. Sofrada bir bomba etkisi yapan bu konuşma üzerine Atatürk, memlekette marif vekili yok mu? Var ya, Esat Hoca mükemmeldir deyince Reşit Galip, hayır anlamında başını sallayarak, çok iyi ama çok da ihtiyar, artık ondan geçmiştir, bu memleketin marif vekili o adam değildir, bu memlekete daha dinç bir vekil gerekir dedi. Bunun üzerine Atatürk ile Reşit Galip arasında şu tartışma geçti. Yahu nasıl olur, bu adam beni okutmuştur. Kültürü yerinde, ilme vukuu vardır. Soframda hocam hakkında böyle konuşmanı istemem. Beni okutan adam nasıl marif vekili olamazmış? Seni değil okutmak, senin Allah'ını okutsa yine de bu adam marif vekili olamaz. O devirde dalkavukların yanında böyle medeni cesaret sahibi, sözünü sakınmaz cinsten kimseler de vardı. Fakat bu derece ileri gideceği, bir hükümet üyesi hakkında hem de Atatürk'ün önünde bu derece sert konuşacağı kimsenin aklından bile geçmezdi. Hepimizin rengi sararmıştı, korkudan titriyorduk. Konuklar dolup kalmışlardı. Hiç beklemediğimiz bu konuşma herkesi şaşkına çevirmişti. Ortalıkta çıt çıkmıyordu. Hareketsiz, bu patlak veren olayı neye varacağı düşünülüyordu. Sinirden titrediğini ve ellerini masaya dayadığını gördüğüm Atatürk, tarifsiz bir şekilde kızmıştı. Fakat duygularını belli etmeden şu buyruğu verdi. Lütfen sofrayı terk ediniz. O an biraz ferahladık. Reşit Galip kalkıp gider, olay da burada kapanır, ertesi gün unutulur diye umutlandık. Ne yazık ki sevincimiz bir iki saniye sürdü. Reşit Galip coşmuştu bir kez. Ne karşılık verdi dersiniz? Burası sizin değil, milletin sofrasıdır. Burada oturmaya benim de sizin kadar hakkım vardır. Gerçi biz saraydayız ama hocanız Hacı-i Sultani değildir. Cumhuriyete tenkit serbesttir diye başlayınca Atatürk yavaşça yerinden kalktı, kucağındaki peçeteyi masaya bıraktıktan sonra ''Öyleyse müsaade ederseniz ben terk edeyim'' dedi ve dünyada eşi benzeri görülmemiş bir efendilik ve büyüklük örneği göstererek ayağa kalkıp salondan çıkıp gitti. Hemen arkasından koştum. Doğru harem kısmındaki yatak odasına girmişti. Ben de arkasından girdim. Her zaman olduğu gibi kapıları kilitledim. Atatürk soyunana kadar bir kelime konuşmadı. Sinirleri henüz yatışmamıştı. Yüzü sapsarıydı. Cumhurbaşkanı olduktan sonra belki de hiç kimse onunla böyle konuşmamıştı. Çelebi Efendi, desene ki yılanı koynumuza büyütüyormuşuz dedi. Karşılık vermeyerek yavaşça kapıyı açıp dışarı çıktım. Oradaki görevim bitmişti. O sırada yaver dağılmaya hazırlanan sofradakilere şu emri getirmişti. Reis-i Cumhur Hazretleri kendileri varmış gibi sofranın devamını arzu ediyorlar. Yemek salonuna dönünce bir de ne göreyim. Reşit Galip rakı kadehini dişlerinin arasına almış kemiriyor. Başucunda da Recep Zühtü ve Kılıç Ali oturuyorlar. Öbür davetliler gitmişler. Reşit Galip başını kaldırıp beni görünce Çelebi bana bir kadeh rakı ver diye bağırdı. Nasıl verebilirdim bu durumda? Efendim kilerce uyumuş diye atlatmaya çalıştım. Demek bana verecek bir kadeh rakım bile kalmadı desene. Öyleyse kalkıp gidelim diye acı acı söylendi. Sonra Recep Zühtü ile Kılıç Ali'nin koluna girerek salondan çıktı. Ne yalan söyleyeyim, olaydan çok üzüldüm. Çünkü Reşit Galip'i gerçekten çok seviyordum. Aralarının açılmasına gönlüm razı değildi. Fazla içip de daha kötü bir olaya meydan verilmemesini istemiş, bu yüzden rakı yok demiştim. Rahmetliye bir kadeh rakıyı esirgeyişim de içimde eziklik olarak kaldı. Ertesi gün Reşit Galip Atatürk'e ve İstanbul'a küserek Ankara'nın yolunu tuttu. Hatta cebinde 10 lirası bile olmadığı için tren parasını umumi katip Tevfik Bey'den borç aldığını hatırlarım. Aradan bir ay geçmişti. Biz yine İstanbul'daydık. Saat 15 sularında yemek salonuna gelen Atatürk bir ara bana ''Çelebi Efendi şimdi Ankara'da Reşit Galip Bey bir konferans verecek, onu dinleyelim.'' dedi. Daha şaşkınlığım geçmeden koşup radyoyu açtım. O zaman önemli konferanslar radyoda verilirdi. Reşit Galip'in Türk Ocağı salonunda verdiği bir saatten fazla süren konferansı sessizce dinlendi. Radyoyu kapattıktan sonra gözlerinde bir sevinç pırıltısı yanıp söndü. ''Kendisini affettirdi.'' dedi. 15 gün kadar sonra güzel bir sonbahar günü biz Ankara'ya gittik. Ertesi akşam Reşit Galip'i sofraya çağrılmış gördüm. Sanki aralarında hiçbir şey geçmemiş gibi hareket ediyorlardı. Atatürk bir ara Reşit Galip'e doğru eğildi. Sadece onun işitebileceği bir sesle ''Yarından itibaren Maarif vekilisiniz.'' dedi. Birkaç gün sonra da Anadolu Ajansı Reşit Galip'in Milli Eğitim Bakanı olduğunu haber veriyordu. O gece sofra oldukça kalabalıktı. Reşit Galip'in üzerinden sevinç akıyordu. Toplantının en kıvamlı anında Atatürk kapıda duran askerlerden ikisini çağırdı ve güreştirmeye başladı. Çoğunluk böyle yapar, gezilerinde olsun, köşkte olsun Yiğit Mehmetçiklerden birkaçını yanına çağırarak güreştirir, Türk gücünün nelere yettiğini gözleriyle görmek isterdi. Hatta yanında bulunan çok sevdiklerini bu Mehmetçiklerle istemese bile güreş tutuşturur, onların hırpalanışını hazla seyrederdi. Birkaç keresinde Mehmetçikleri kendisiyle güreşe davet etmiş fakat hiçbiri senin sırtını yedi düvel yere getiremedi, biz mi getireceğiz diye güreşe yanaşamamışlardı. Güreş çok zevkliydi. Hepimiz büyük bir dikkat ve merakla sonunun nasıl geleceğini bekliyorduk. Reşit Galip'in ise merakı son haddini bulduğu bir sırada Atatürk askerleri işaret ederek yeni bakanı altı oka yapmalarını emretti. Hepimiz şaşırmıştık, bakan da öyle. Daha şaşkınlığımız geçmeden o baba yani iki asker Reşit Galip'i karga tulumba kucaklayıverdiler. Havaya kalkan bakan önce bir iki çırpınmayı denedi fakat ne haddine, dev gibi muhafızların birer çelik pençeyi andıran elleri arasında kıpırdanmak ne mümkün. Toplantıda bulunanlar da heyecan son haddini bulmuştu. Sonun ne olacağını merak ediyorlar, adeta nefes bile almaktan korkuyorlardı. Atatürk ise soğukkanlı ve tabii görünüyordu. Askerler Reşit Galip'i 2-3 kez havaya kaldırdılar. Tam yere vuracakları sırada Atatürk'ün bir işaretiyle vurmaktan vazgeçtiler, tekrar var güçleriyle havada salladılar. Birkaç kez tekrarlanan bu hoş oyundan sonra biz çocukluğumuzda çok oynardık. Atatürk Mehmetçiklere yeter dedi. Sonra sofradakilere döndü gülerek biz istersek böyle de hareket edebiliriz dedi. Acaba Atatürk bu oyunla vaktiyle kendisine hakaret eden Reşit Galip'e centilmence bir ders mi vermek istemişti? Ama ben bunu şaka çerçevesini hiçbir zaman aşmadığını sanıyorum. Atatürk Reşit Galip'i sevmeseydi o olaydan sonra onu ne bakan yapardı ne de altı ok getirirdi. Atatürk vaktiyle kalk dediği halde sofradan kalkmayan Reşit Galip'i isterse böyle kaldırabileceğini mi ima etmişti acaba? Bu öyküde Atatürk'e ilişkin çok önemli ipuçları vardır. İnsanına göre muamele etmesini bilmektedir. Zamana ve koşullara uygun bir davranış içindedir. En önemlisi çevresini sürekli olarak kendi egemenliğinde tutmaktadır. Fakat bu işi yaparken kişisel davranışlara göre kendi tutumunu ayarlamakta, bu arada devlet işlerini ve adam seçmeyi planlamaktadır. Üstelik gerektiğinde bir saatten fazla bir süreyle radyodan bir konferansı dinlemekte, genel değerlendirmelerini sürekli yeniden gözden geçirmektedir. Askerlere yaptırdığı oyuna gelince bunu önceden planlamış olması düşünülemez. Yoksa kaş göz işaretiyle iki askerin sofradaki bir konuğu altı oka yapmaları olanaklı değildir. Burada da görüldüğü gibi çevreye ve kişilere egemen olmakta en küçük ayrıntıyı dahi planlamaktadır. 9. Gözleri olağanüstü kişiliğinin simgesiydi. Karizmatik liderlerin doğaüstü, insanüstü nitelikleri genellikle yetenekleri çerçevesinde algılanabilir. Yine de bazı durumlarda bu insanüstü niteliklerin fizik belirtilerden de söz edilebilir. Yalnız burada önemli olan nokta, bu olağanüstü özelliklerin lider hayattayken vurgulanması ve bunlara eylem sürerken inanılmasıdır. Çünkü liderin özellikle bir bağımsızlık savaşı kazanmış ve yeni bir toplum kurmuş olan bir liderin ölümünden sonra efsaneleşmesi beklenen bir olaydır. Karizmanın anlamı ve önemi, liderin eylemine yardımcı olmasıdır. Bu nedenle de izleyicileri tarafından eylem sırasında inanılan özellikler biçiminde ortaya çıkması gerekir. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ulusu tarafından inanılan insanüstü niteliklerinin gözlerinde odaklaştığına ilişkin pek çok anı vardır. Genellikle söylenen öykü onun gözlerine bakılamadığıdır. Özellikle Cumhurbaşkanlığı sırasında yaygınlaşan bu karizmatik nitelik pek çok kişi tarafından pek çok olayda anlatılmıştır. Hamdi Varoğlu'nun ressam Muazzez'in ağzından aktardığı şu öykü hem söylentileri özetlemesi bakımından hem de olayı kendisi de yaşayan bir aydının izlenimleri açısından ilginçtir. Olay Bursa'da kabul töreni sırasında geçer. Koca bir salona girdik, içerisi dolu. Atatürk salonun orta yerinde ayakta duruyor. Tabur tabur mektepli çocuklar, kafile kafile gençler, orta yaşlılar, ihtiyarlar, kadın erkek herkes orada. Atatürk'ün önünden geçiyorlar. Geçerlerken hepsinin elini sıkıyor, bana gelinceye kadar onu uzaktan doya doya seyrettim. Mavi gözleri insanı hipnotizma ediyor derler ya, hakikaten öyleydi. Mamafih uzaktan bana bir şey yapmadı. Demek ki herkesin üzerine tesiri aynı değil diye düşündüm. Büyük söylemişim. Benim de bulunduğum saf, ilerleye ilerleye el sıkma sırası bana geldiği zaman bir acayip şaşkınlığa uğradım. Pot kıracağım diye içimde kurtlar girdi. Korktuğum da başıma geldi. Atatürk elini uzattı, ben de uzattım. Elimi sıktı, iş bitti değil mi? Ne gezer? Atatürk elimi bırakmıyor, bir daha sıkıyor. Herkesin elini bir defa sıkan büyük adamın benim elimi üst üste iki defa sıkması ne sebep ya Rabbi? İçim gururla doldu. Ayrılacağım sırada Atatürk elimi üçüncü defa, son de dördüncü defa sıkmaz mı? Alimallah, Mongolfiye balonunda doldurulan gaz benim içimi dolduran gurur ve ihtivar hissinin hacmi yanında bir nefesi kaba kalırdı. Başımı kaldırıp Atatürk'ün yüzüne baktım. İnce dudaklarında hafif bir tebessüm, mavi gözlerinin içinde istihzaya benzeyen bir belirti gördüm. Elimi bir kere daha sıktı, işte o zaman kafama dank etti. Meğer ben onun elini sıkıp ileriye doğru yürüyeceğim yerde geri gitmeye hazırlanıyormuşum. O da her seferinde beni elimden çekip doğru yola sevk etmek istiyormuş. Öykünün yanılma bölümü ki karizmanın gerçeğe dönüşünü anlatıyor bu bölüm, bir yana bırakılırsa hipnotizma eden gözler kavramının liderdeki karizmayı vurgulayan bir fizik ve manevi özellik olarak ortaya çıktığı çok açık olarak görülmektedir. Şimdi çok daha ilginç bir anıya bakalım. Anlatan Irak Başbakanı Nurit Said Paşa'nın oğlu Sabah Said'dir. Olayı Burhan Göksel dinlemiş ve Zafer Gazetesi'nin 10 Kasım 1956'da yayınlanan sayısında yazmıştır. Anı Dicle Nehri üzerinde bir motorda Irak'ta anlatılmaktadır. Bir vakitler hava kuvvetlerimizde genç bir pilot subayıydım. Bir gün fena bir kaza geçirdim. Ayaklarım birkaç yerinden kırılmıştı. Irak'taki tedaviler yeter gelmemişti. Doktorlar İngiltere'de tedavime lüzum gösterdiler. Sedye içerisinde gittiğim Londra'dan babam, annem ve nişanlımla beraber ancak koltuk değnekleriyle dönüyordum. Dönüşte çoğu defa olduğu gibi yine İstanbul'a uğramıştık. Bir akşam ailece Taksim'de bir gece kulübüne gitmiştik. Hazırlanan masada dans edenleri seyrediyorduk. Neşe içerisindeki salonda birden dans durdu. İçeriye Büyük Atatürk girmişti. Herkes gibi biz de sevindik. Ayağa kalktık. Babam da her zamanki gibi dostane selamlaştı. Masamıza oturmak şerefine eriştirdi. Caz tekrar başladığı zaman Atatürk nişanlımla dans etmek arzusunu belirtti. Birkaç tur yaptıktan sonra masaya döndüler. Nişanlım yerine oturmamıştı. Atatürk bana döndü, sinirli ve kuvvetli gözleriyle bakıyordu. Hadi bakalım havacı, nişanlımla dans et. Şaşırmıştım. Koltuk değneklerim yanımda ve gözükmekteydi. Halimi arz ettim. Henüz yürüyemediğim için emirlerini yerine getiremeyeceğimi üzüldüğümü söyledim. Bu sözleri sanki duymamıştı. Nişanlını dansa kaldırmanı istiyorum diye tekrarladı. Bu sert sözler karşısında ağzımdan bir kelime çıktığını hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey yerimden kalktığım ve aylardır taşıdığım ve belki de yıllardır taşıyacağım koltuk değneklerine el sürmeden nişanlımı aldığım ve gayet tabii bir yürüyüşle salonun ortasına ilerleyip dans ettiğimdir. İşte o andan itibaren koltuk değneksiz yürüyorum ve çalışıyorum. Öyküyü aktaran Burhan Göksel anısını şöyle sürdürüyor. Dinleyicilerden biri söze karıştı. Ne kuvvetli bir emir değil mi? Çok eski anılara dönen ve adeta onu tekrar yaşayan Sabah Sait Bey cevap verdi. Hayır efendim, o emir değildi. O Atatürk'ün büyüleme kuvvetiydi. Bu öyküde de gözler yine ön plandadır. Üstelik karizmanın ya da kerametin doğaüstülüğü, büyüleme kuvveti deyimiyle iyice vurgulanmıştır. Aslında Atatürk gibi Japon veliaht ile buluşmadan önce Japonya'yı inceleyen, Afgan kralı ile buluşmadan önce Bayura, Afganistan'ı inceletip rapor hazırlatan bir büyük liderin, Irak'ın önemli bir yöneticisi olan Nuri Said ile oğlunun sorununu konuşmamış olması düşünülemez. Çok büyük bir olasılıkla Sabah Sait'in artık iyileşmiş olduğu ve yürüyememesinin psikolojik nedenlere bağlı bulunduğu kendisine anlatılmıştı. O da büyük liderliğini ve etkileyici kişiliğini bu psikolojik engeli ortadan kaldırmak için kullanmış ve başarıya ulaşmıştı. Zaten Sabah Sait'in sözleri onun Atatürk'ün kıyametine inandığını açıkça ortaya koymuyor mu? Bu inancın psikolojik etkisi hiç kuşkusuz bir kişiyi yeniden yaşama kavuşturabilir. Bu öykünün önemli yanı liderin karizmasına yaşarken inanması ve bu inancın yabancılarla bile paylaşılmış olmasıdır. Şimdi aynı karizmatik özelliklerin fizik görünümüne ilişkin olanları çok daha etkili bir biçimde bir ozanın, Ahmet Haşim'in ağzından dinleyelim. 1928 yılında şöyle yazıyor Ahmet Haşim. Fotoğraf adresesine zerre kadar itimadım yoktur. Kısaca fotoğraf aletinin keşfiyle portre ressamının vazifesine nihayet bulmuş nazarıyla bakanlara hak vermek bence müşküldür. Şekil ve madde ziyanın inikaslarına göre an be an tahavül eder. Bu itibarla hiçbir çehrenin eflas-ı muayyen bir tek tecellisi yoktur. Fırça sanatkarı, tersim edeceği çevre üzerinde uzun müddet hayatın cezir ve meddini tarassuh etmek, onu birçok tavahüllerinde zapt eylemek suretiyle nihayet hakiki hüviyetinin gizli hatlarını sezmeye ve görmeye muvaffak olur. Fotoğraf, bu dimağı tahlil ve terkip sukuretine maik değildir. Onun için hassas cam üzerinde teressüm eden şekle bir vesika kıymeti izafe edilemez. Gördüğüm fotoğraflara nazaran biraz şişman, biraz yorgun, biraz hututu kalınlaşmış bir vücutla karşılaşacağımı zannederken, kapıdan bir ziya dalgası halinde giren mütekasif bir kudret ve hayat tecellisi birden gözlerimi kamaştırdı. HDK'ları en garip ve esrarengiz maddelerden masnu bir çift gözün mavi, sarı, yeşil ışıklarla aydınlatıldığı asabi bir çehre, yüzde, alında, ellerde bir sıhhat ve bahar rengi, muntazam taranmış, noksansız, sarı renk saçlar. Bütün zemberekleri çelikten önce yumuşak, toplu, gerilmiş, ter tüzade bir uzviyet. 600 senelik bir devri bir anda ihtiyarlatan adamın çehresi eski ilahlardaki gibi iğrenç bir yaşın izini taşımıyor. Alevden coşkun bir nehir halinde, köhne tarihin bütün enkazını süpüren ve yeni bir alemin tevekkülüne yol açan fikirler kaynağı bir baş, bir yanardağ zirvesi gibi taşıdığı ateşe lakayit, mavi sema altında samit ve mütetebessim oturuyor. Ahmet Haşim bu şiirsel fakat liderin karizmasını açıkça anlatan satırlarını şöyle bitiriyor. Kendi yarattığı şimşekli bulutlardan, fırtınalardan ve etrafa döktüğü feyizli seylabetlerden yegane mütesir olmayan meğer onun genç başıymış. İşte karizma budur. Yalnız yetenekler açısından değil, fizik görünüş açısından bile insanüstü, doğaüstü nitelikleri kendinde taşıyan bir lider. 10. Kişisel bakımdan son derece dürüsttü. Kendi mal varlığını bile ülkesine bağışlamış olması, onun kişisel dürüstlüğünün bir simgesi olarak düşünülür. Örneğin Atatürk Orman Çiftliği'ni hazineye devrettiği gün meclis koridorlarında şu sözler konuşulmaktadır. Atatürk İsmet'in muvaffakiyetini ister. Ona yardım için bunu yapmıştır. Ahlak bakımından emsalsiz verilmiş bir ders karşısında bulunuyoruz. Hükümete diyor ki yolunuz budur, ziraat yoludur. Benim tecrübelerimden istifade ediniz. Zaten Atatürk'ün çiftlikleri denilen şeyler Türk'ündü. Çünkü Atatürk Türk'tü. O bütün varlığını Türklüğe veren eşsiz bir insandı. Atatürk birçok çorak yerlerde mamureler vücuda getirdi. Kimse evvelden buna inanmazdı. Bu, Türkiye senin önünde halledemeyeceğin hiçbir şey yok demek içindi. Büyük taarruz sırasında zaferden sonra yeni mücadele Türk iktisadını yükseltme, Türk köylüsünün iktisadiyatını yükseltmekten bahsetmişti. Şimdi yine aynı işaretleri veriyor. Ne mutlu ki Türk milletine, kendini kurtaran atası kendisine sevgisini bütün varlıklarını vermekle istiat ediyor. İstiklalini veren Atatürk, şimdi kendi varlıklarını da vererek onun refahını temin etmek istediğini tebarüz ettiriyor. Bütün bu konuşmaları aktaran Us, sözlerine şu şekilde son veriyor. Saltanat hanedanı hala milletten gasp edilmiş malları muhafaza için avukatlar tutarak mahkemelerde uğraşırken Atatürk'ün bu teberruğu ne kadar manalıdır. Mustafa Kemal Atatürk hem başarıları ile hem de bu başarılara hazırlanışı ile hem de bütün bunları toplum içindeki değerlendirişi ile karizmaya ve keramete gerçekten hak kazanmış bir liderdi. Şimdi bu özelliklerini daha yakından görelim. o zaman kendi karizmasını, kendi kerametini nasıl hazırladığını ve nasıl değerlendirdiğini daha iyi anlayabileceğiz. 3. Atatürk'ün kendi karizması karşısındaki tutumu. Gerçek bir lider olmanın birinci koşulu, hiç kuşkusuz insanın kendi karizmasına inanmamasıdır. Bunu kendi kültürümüzün deyimiyle söylersek, kerametine inanan lider, kendi kerametine kendisi inanmamalıdır. Aslında karizma ve keramet terimleri hemen hemen aynı anlama gelir. Bilindiği gibi karizma, bir insanda var olduğu sanılan insanüstü, doğaüstü niteliklerdir. Keramet ise ermişlerin, velilerin gerektiği zaman gösterdikleri olağanüstü yetenekler ya da ermişçesine yapılan iş yahut söylenen söz anlamına gelir. Türkçe'de keramet sahibi insan ermiş demektir. Hızır Aleyhisselam'ın kerametlerinden söz edilir. Ya da ikinci anlamında dal kavukların bir söz karşısında keramet buyurdunuz efendimiz diye yanıt vermelerinde görüldüğü gibi kullanılır. Hiç kuşkusuz keramet de bütün doğaüstü anlamlı sözcükler gibi dinsel kökenlidir. İşte bir liderin birinci niteliği gerçekçilik olduğuna göre gerçekçi bir kişinin kendisinin doğaüstü yeteneklere sahip olduğuna inanması beklenemez. Üstelik kendisinde insanüstü yeteneklerin ve niteliklerin bulunduğuna inanan bir insanın uzun süre kendisini ve çevresini buna inandırması olanaksızdır. Ancak gerçekçi bir liderin gerçekçi değerlendirmelerinde ve eylemlerinde görülen isabet ona çevresi tarafından yanılmazlık gibi insanüstü niteliklerin efsanevi bir biçimde yakıştırılmasına yol açabilir. Gerçekten de tarihe baktığımızda deliler ya da sapıklar dışında hiçbir liderin kendi kerametine ya da kendi karizmasına inanmadığını görürüz. Fakat büyük liderlik için bu da yeterli değildir. Çünkü insanın kendi karizmasına inanmaması onu bir büyüklük kompleksinden kurtaramayabilir. Bir liderin açısından düşünüldüğünde büyüklük kompleksi ile kendi kerametine inanmak arasında sonuçları bakımından pek de büyük bir fark yoktur.